Ayrım 58, sayfa 678. Bu geri dönüş günlerinde Juliet birçok şeyi oldukça belirsiz algılasa da, birçok şeyi hatırlamasa da, gizli kalan şeyler iki kat şiddetle açığa çıkıyordu. Çadırda yalnızdı. Mayrik Antaram hastane barakasına gittiği için 2 saat yalnız bırakmıştı kadını. Bu arada çadıra İskoi girmiş, yatağın karşısında her zamanki yerine oturmuştu. Alışkanlığı olduğu üzere sakat kolu bir şalla örtülüydü. Juliet incelmiş göz kapaklarının altından, İskoi'nin kendisinin uyuduğundan kuşku duymadığını, o nedenle de hareket ve düşüncelerini dizginlemediğini fark etmişti. Fark ettiği başka şeyler de vardı. Gabriel kızın yanından şimdi ayrılmıştı. O nedenle çadıra gelmişti İskoi. Juliet bunu biliyordu. Ve Gabriel yeniden gelesiye kadar da burada kalacaktı. İkircimli bir görüntü olmasına rağmen kızın yüzünde acı bir sitem de fark etmişti. Bu uygun fırsatı kullanıp ölmediği için suçluyordu onu. Bu kindar, çirkin yosma aslında haklıydı. Zira sorumsuz ara imparatorlukta daha ne kadar kalabilirdi ki? Gabriel yanındayken daha ne kadar uyuyabilecek ya da susabilecekti? Juliet İskoi'nin sitemlerinin, suçlamalarının, düşmanlığının keskin şimşekler gibi yüzünde çaktığını hissediyordu. Karşısında oturmuş sessiz ölüm bedduaları ederek yüzüne bakan sıradan bir düşman değildi. Bu düşman büyük yabancılığın ta kendisiydi. Juliet'in kurbanı olduğu, üstesinden gelinemez Ermenilikti bu. Oysa Juliet her zaman kendisinin katı, bu Asyalı kızın ise yumuşak olduğuna inanmıştı. Şimdi yumuşak olan katı olanı eziyordu işte. Uyur gibi yaparken bir şeylerin şiddetle farkına varmıştı. Nasıldı? Gabriel üzerinde öncelikli hakka sahip olan o Juliet değil, İskuhi'ydi. Eskiden kalma hak talebiyle kendisinin olanı geri almasına kimse engel olamazdı. Yoğun bir kendine acımayla sarsılıyordu Juliet. Bin kat daha üstün olan o, bu Asyalı'nın sevgisini kazanmak için her şeyi yapmamış mıydı? Bu cahil kadını giydirmemiş, kendi eşyalarıyla süslememiş, yüz ve el bakımının nasıl yapılacağını öğretmemiş miydi? Ah, İskoi çıplakken küçük göğüsleri harika olsa da vücudu sıçan tüyü rengindeydi ve bu konuda ona kimse yardım edemezdi. Sağ kolu ise sakattı. Gabriel gibi zor beğenen birinin hoşuna gider miydi bu? Juliet yaşamı algılamaya başladığından bu yana eski düşmanının kendisine ya fincanla bir şeyler içirdiğini ya da kaşıkla ağzına bir şeyler verdiğini, bu işi sakat koluna rağmen dikkatle yaptığını anımsadı şaşkınlıkla. Ağzına verdiği kaşıkla zehir de olabilirdi. Evet, bunu yapmak zorundaydı İskoi, göreviydi bu. Juliet göz kapaklarının arasından düşmanına baktı. Gerçekten. Ayağa kalkan İskoi her zaman yaptığı gibi termosu sol kolunun altına sıkıştırıp bardak olarak kullanılan kapağını açmıştı. Sonra bardağı aynalı küçük masanın üzerine koyarak dikkatle doldurup hastaya yaklaştı. Demek doğru. Boşuna kuşkulanmamıştı demek ki. Katil elinde zehirle geliyordu. Juliet gözlerini, dudaklarını sıkı sıkı kapattı. Katil bu arada cam gibi sesiyle yavaşça şarkı söylüyor ya da en azından mırıldanıyor gibi gelmişti Juliet'e. Yüzüne konan sivrisineklerin vızıltısını andırıyordu. Gergin bir dikkatle kulak kesilmişti kadın. İskoi eğildi. 5 saatten bu yana hiçbir şey içmedin Juliet. Çay daha sıcak. Hasta gözlerini etrafını kollayarak açtı. Genç kız hiçbir şeyin farkına varmamıştı. Bardağı yeniden masaya koyup yaslanması için Juliet'in başının altına bir yastık daha yerleştirdi. Sonra çayı kadının dudaklarına götürdü. Kadın can düşmanının kuşkulanmaması için bekliyor, gerçekten içmek istermiş gibi görünüyordu. Nihayet planlanmış bir sinsilikle İskoi'nin eline vurup bardağı yere düşürdü. Çay ürtülerin üzerine dökülmüştü. Yattığı yerden doğrulmuş Juliet soluk soluğaydı. ''Git, sen git, gitsene!'' Akşama doğru Gabriel yatağına geldiğinde kadının acısı daha da ağırlaşmıştı. Şimdi hemen kaçmalı, hemen labirentine dalmalıydı. Oysa karanlık koridorlar aniden yıkılmıştı. Ara imparatorluk artık sadece gülünçlenecek kadar dar bir odadan ibaretti. Gabriel her zamanki gibi araştırarak kadının elini avuçlarına aldı. Bilinçli yürek çarpıntısı. Konuşacak mı? Bugün her şeyi öğrenmek, her şeyi bilmek zorunda mı kalacağım? Artık gizlenemeyecek miyim? Derin ve düzenli soluk almaya çalıştı. Şu an uyur gezerliği saf ve gerçek değil, belli niyetlerle bulanıklaştırılmıştı. Gabriel de konuşmuyordu. Bir süre sonra küçük aynalı masanın üzerindeki mumları yakıp, artık gaz yağı kullanılmıyordu, gitti. Juliet rahat nefes almıştı. 2 dakika sonra yeniden gelen adam bu kez Stepan'ın büyük fotoğrafını getirip Juliet'in yatağına koymuştu. Geçen sene çektirilmiş olan bu resim gerek Paris'te gerekse de yoğunlukta hep kendi çalışma masasında dururdu. ''Bu Stepan'ın resmi değil ki'' dedi Juliet kendi kendine. ''Başka bir şey. Belki iyileşince okumam gereken bir mektup. Artık daha fazla hayatla karşı karşıya kalmamalıydı. Bana iyi gelmiyor. Ortadan kaybolmaya gerçekten de hakkım var daha. Yatağın içine büzülüp örtüyü ağzına kadar çekti. Bu arada yere düşen fotoğrafta çocuk başı yataktan aşağı sarkmış Juliet'e bakıyordu dik dik. Aynanın yoğunluk kazandırdığı mum ışığı fotoğrafın tam ortasını aydınlatmaktaydı. İşte olmuştu. Artık geri dönüş yoktu. Stepan fotoğraftan çıkıp gelmemişti. Gençlik birliğinden, Hayık çetesinden, emirberlik görevinden ya da herhangi bir oyundan sütünü gönülsüz ama hızla midesine yuvarlamak için soluk soluğa şu an gelmiş gibi yatağın başucundaydı çocuğun hayali. ''Beni mi arıyorsun anne?'' ''Bugün değil Stepan'' diye yalvardı Juliet. ''Bugün gelme, çok güçsüzüm, yarın gel. Bugün de hasta olmama izin ver. Babana gitmen daha iyi olur.'' ''Zaten hep babamın yanındayım.'' ''Beni sevmediğini biliyorum Stepan.'' ''Peki sen anne?'' ''Eğer iyi bir çocuk olursan severim elbette. Mavi giysilerini giymelisin yine, yoksa tam bir Ermeni gibi oluyorsun.'' Bu sözcükler Stepan'ın hiç hoşuna gitmemişti. Eski giysilerini giymek istemediği görülüyor, suskunluğu direnişini kanıtlıyordu. Juliet hararetle yalvarmaktaydı. ''Bugün değil Stepan, yarın gel. Bu gece de izin ver.''
''Yarın sabah?''
Bu verilmiş bir söz değil, sabırsız, dağınık, gitmeye hazır, gözü arkadaşlarında sorduğu boş bir soruydu. Juliet yalvarmalarının gerçekleştiğini hissettiğinde yataktan çıktı. Sesi giderek boğuklaşarak boğazında yitip gidiyordu.
''Stepan, burada kal, gitme! Burada kal Stepan!''
Mayrik Antaram hastanın gece bakımı için 3 çadır mevkiine doğru yola çıkmıştı. Şu şikle yanındaydı. Hayık'ın yaşadığını öğrendiğinden beri ürkek bir beraberlik ve yardımlaşma dürtüsüyle yanıp tutuşuyordu. Bu konuda ona Mayrik Antaram'dan başka kim yol gösterebilirdi? Kadınlar hanımı çadırdan yaklaşık 200 metre ötede kendinden geçmiş halde buldular. Üzerinde sadece gecelik vardı. Güçsüz bacaklarını çenesine çekerek bir çalılığın dibine büzülmüştü. Alnında hala ölüm terinin parlak damlacıkları vardı. Açık gözleri yine çok uzak ve donuktu. Balta sesleri Musa Dağı'nın kuzey tepelerinden geçide kadar geliyordu. Türkler dağdaki palamut meşelerini kesiyorlardı. Top mevzisi mi inşa ediyorlardı acaba? Yoksa şimdiye kadar olduğu gibi gece basınca tepeleri terk etmek ya da Ermeni baskınıyla karşılaşmamak amacıyla yeni girişecekleri saldırının geri çekilme noktası olacak istihkam edilmiş bir kamp mıydı kurdukları? Kuzey geçidinin ötesindeki dağ sırtında neler olup bittiğini öğrenebilmek için gözcü grubundan en yetenekli 4 genci keşif için göndermişler ama gidenler geri dönmemişti. Birkaç gün önceye kadar bir yandan Sanderan, öte yandan Ras el Chansir'e kadar serbest çıkış sunan geniş düzlük artık tamamen kapanmıştı. Derin şaşkınlık. Bu kez usta casus Sato'yu yolladılar. Onun dönmemesi kayıp sayılmazdı. Kız geri gelmişti ama işe yarar hiçbir bilgi vermiyordu. Binlerce asker. Sato'nun hiç güvenilir olmayan sayı kavramı sadece en az ve en çokla sınırlıydı. Binlerce askerin faaliyetine ilişkin söyledikleri de belirsizdi. Ağaç yuvarlıyorlar ya da yemek pişiriyorlar, verilen görevle pek ilgili görünmüyordu. Buna karşılık kendisi için ganimet elde etmişti. Taptaze bir büyük dilim yuvarlak ekmek. Bu dilimi hala itici çıplaklığını paçavraya dönmüş, lime lime parçalarla kapatan o askılı elbisenin içindeki kuş bedenine sıkı sıkı bastırmıştı. 2 ya da 3 yerinden değil 10 yerinden ısırılmış, insan ısırığına benzemiyordu. Ekmeği Sato çepeçevre kemirmişti. Kendisini sorgulayan Arslan, Nurhan ve diğerlerini oracıkla bırakıp derhal kimsenin bulamayacağı biçimde ortadan kaybolmuştu. Ganimetinden kimseye, ne gençlik birliğindekilere ne de İskuiye tek lokma vermeyecekti. Sato öğretmen Oskanya'nın Juliet'e karşı hissettiklerini hissediyordu, İskuiye karşı. Bir zamanların küçük hanımını şimdi elinden gelse kuduz zehiri saçan dişleriyle on yerinden ısırırdı. Ama Nuniki kandırmak, ondan saklanmak mümkün olmadığı için ekmeğin sadece çeyreğini yiyebilmişti. Nuniki her şeyi bilirdi. Daha da kötüsü orada bulunmamasına rağmen hakkını istemekteydi. Sato ister istemez dostlarının kuytu kampına gitmek zorundaydı. Her şeyi bilen kadın onu bekliyordu. Kas katı giysisini savuran rüzgara karşı dikilmiş ellerini Sato'nun ganimetine uzatmıştı. Eylül'ün 4'ü, kamp yaşamının ise 36. günüydü. Sabahleyin her aileye belirlenmiş miktarda eşek eti dağıtılmıştı. Ama hiç kimse bunun son olduğunu bilmiyordu. Bu sırada bütün gözcü noktalarından vadi ve köylerin şimdiye kadar görülmedik bir hareketlilik içinde olduğu haberi gelmişti aynı anda. Aşağıda sadece yeni zaptiyeler değil, çok miktarda da meraklı ayak takımı toplanmıştı yine. Merakın nedeni çok geçmeden anlaşıldı. Gözcüler durumu açıklığa kavuşturmak üzere Gabriel Bagratya'nın dürbününü alıp yüksek tepeye çıkan Avakya'na doğru koştular. Çok yeni bir şey olmuştu. Köylülerin çoğu ilk kez karşılaşıyordu. Avakyan Ayn el-Jerab'da dar boğazları ölümü hiçe sayarak aşmış olması gereken küçük boz renkli bir askeri otomobilin Suedya yolu üzerinden Jedidye köyünün girişinde küçük bir süvari birliğinin kendisini beklediği yerde durduğunu gözlemişti. Arabadan inen üç subay hazırlanmış atlara bindikten sonra küçük süvari birliği hemen köyler vadisine saptı. Önde subaylar, arkada süvariler olduğu halde yol alan birlik birkaç dakika içinde Vakef'e ulaşmış olacaktı. Astragan şapkalar giymiş olan yandaki iki subaydan bir at boyu önde giden ortadaki subayın başlığı yeşile çalan gri renkteydi. Süvari pantolonunun iki yanındaki kırmızı general şeritlerini net biçimde görmüştü Avakyan. Atlılar alayı köylerden hiç durmadan geçiyordu. Bir saatten az bir zamanda vardıkları yoğun olup kilise meydanında generalle maiyetini bazı beyler beklemekteydi. Çevresinde müdür ve bazı memurlar olduğu halde generalle yanındakileri Bagratyan köşküne buyur eden kuşkusuz Antakya kaymakamıydı. Bu önemli olay hemen başkomutana bildirildi. Samuel Avakyan sorumluluğu üzerine alarak Gabriel'in daha sonra onayladığı büyük alarmı verdirmişti. Başkomutan bu önlemi herhangi bir şey olsa da olmasa da şu andan itibaren kampın sürekli alarmda olduğunu ilan ederek arttırmış, oysa Avakyan'a askerlerin daha uzun süre hazırlıklarını tamamlayamayacaklarını, ne bugün ne yarın, büyük ihtimalle de ne de önümüzdeki günlerde bir şey olmayacağı yönündeki düşüncesini söylemişti. Bazı şeyler haklı olduğunu gösteriyordu. Yabancı subaylar Bagratyan köşkünde iki saat kaldıktan sonra geldiklerinden daha hızlı Cedidiye'ye dönmüşlerdi. Umutsuzca takırdayan küçük otomobil Antakya'ya doğru yol aldığında savaş alanında yarım gün bile geçmemişti henüz. Beylere eyalet başkentine geri dönerken kaymakam da eşlik etmekteydi. Aynı gün Gabriel oğlunun acısını aşarak kendisini toparladı. Sürgün emrinin uyandırdığı kişiliğindeki savaşçı yan bir kez daha üstün geliyordu. Son geceyi de kuzey geçidinde geçirmiş ama üç çadır mevkiine karşı halkın pek dostça olmayan duygularını göz önüne alarak kadınların yalnız kalmaması, çadırların güvenliğinin sağlanması için Missak'la Kristofor'a gece izin vermişti. Ayrıca Mayrik Antaram dul Şişik'i hasta bakımına yardım etmesi amacıyla getirmiş, böylece erkek gücüne sahip iki koruyucu kol daha kazanılmıştı. Gabriel bir saatten ötekine iç yaşamını tasfiye etmeyi başarmıştı. Acı hala içindeydi ama bu insanın vücudundaki bir yara yerinin iğneyle uyuşturulması gibi uzak, hissiz bir bilinçti. Adam bir kez daha şiddetli tutkularla dalmıştı işine. Aniden verdiği iradi kararla tamamen kendini toparlamış, evet hatta eskisinden daha sert ve eğilmez olmuş gibiydi. Yaverinin, daha doğrusu kurmay başkanı Avakya'nın yardımının ne kadar değerli olduğunu ancak şimdi anlayabiliyordu. Bu yorulmak nedir bilmeyen tuhaf, soğuk kişilik, bilgi ve zeka yönünden çoğu liderden üstün olmasına rağmen, tek bir an bile kendisine liderlik rolünü uygun görmeyen bu adam, çelik gibi güçlü olduğunu kanıtlamıştı. Cephe düzeni ve disiplin şimdiye kadar ciddi zararlar görmediyse, bu Nurhan Çavuş'tan çok Avakya'nın sayesinde olmuştu. Gerçi bazıları gözlüklü, beceriksiz, kitap kurdu hakkında ileri geri konuşuyordu. Ama nerede silah varsa orada akla karşı alaycı bir küçümseme de ortaya çıkar. Buna rağmen Avakyan mevzilerde göründüğü zaman çevrede hoş bir gayretlilik, önderliğe güven adı verilen o değerli askeri ruh hali yaygınlaşıyordu. Bunun nedeni yaverin komutanın yokluğunda bile Bagratyon'un üstünlüğünü bir ışık gibi yansıtmasıydı. Stepan'ın ölümünden bu yana Avakyan da uyuyamıyor, ruhu acı ve suçluluk duygusuyla kıvranıyordu. Bagratyanların evinde 4 yıl yaşamış, Stepan'ı küçük kardeşiymiş gibi sevmişti. Dişlerini sıktı, kan beynine sıçramıştı. Felaketi önlemek olanaksız mıydı gerçekten? Neden o korkunç günde çocuğun içinde olup bitenleri hissetmemişti? Bu sorumsuzluk nedeniyle kendisini hiçbir zaman affetmeyecekti. Hiçbir zaman mı? Ah, bu hiçin sadece birkaç gün anlamına gelmesi, böylece her şeyin daha hafiflemesi tek tesellisiydi. Samuel Avakyan hiçbir şey belli etmiyor, Gabriel'le ilişkisinde Stepan'ın adını hiç anmıyordu. Zaten çocuğun adını babası da ağzına neredeyse hiç almıyordu. Hal böyleyken ya da tam bu nedenle Avakyan gücünü son damlasına kadar Gabriel'e hizmet etmek için harcamaktaydı. Başka şeylerin yanı sıra mangaların yeni bir listesini çıkarmıştı. Böylece Bagratyan savaşçıların sayısının 700 düştüğünü öğrendi. Ama ölümün koparıp alarak yol açtığı bu büyük boşluk savaş gücünde önemli bir düşüş anlamına gelmiyordu. Ölenlerin tüfekleriyle ihtiyat birliğindeki en iyi adamlar silahlandırılabilirdi. Ve sonra savunma cephesi orman yangını sayesinde belli bölümlerle sınırlanmıştı artık. Palamut meşesi geçidi hala korlaşmış kömürlerle dolu kocaman bir ocaktı. Yaydığı ısı kent çukuruna genellikle akşama doğru duyguları tahrik ettiğinde hissediliyordu. Her neyse de savunma hattının en zayıf noktası artık her zaman için emniyetteydi. Sadece damlacığın bu en büyük kesiminde değil, geniş çevresindeki bayırlarda, tümseklerde, tepelerde, devrilmiş ağaç gövdelerinin altında hala tütüp durmaktaydı yangın. Lütufkar bir el her şeyi Ermenilerin yararına yönlendiriyordu sanki. Bagratyan artık gereksizleşmiş kesimlerdeki birlikleri nihai olarak dağıtmış, dağ eteğini ani baskınlardan ve Osmanlı gözcülerden korumakla görevli güçlü bir nöbetçi zinciri kurmuştu. Mevcut olanaklar ve belirtilere göre Osmanlılar yıpranmış Ermeni oğullarını ezecek saldırıyı büyük ihtimalle topçu tarafından da desteklenen 10 kat üstün güçle kuzeyden başlatacaktı. Balta sesleri aralıksız sürüyordu. Bu açık hazırlıklara rağmen Bagratyan güney kesimine de bir gözcü grubu çıkaracak kadar dikkatliydi. Bu cesur gençler akşam karanlığında Süveydiye'ye kadar ilerlemeyi göze almışlardı. Dönüşlerinde Orontes Ovası'nda son derece az asker gördüklerini, zaptiyelerin ise yok denecek kadar az olduğunu bildirmişlerdi. Bütün birlikler köyler vadisinde toplanmıştı. Kayalık kule ve yine bir taş sağanağıyla karşılaşma fikrinin generale rağmen Osmanlı'ya hala iflah olmaz bir korku verdiği anlaşılmaktaydı. Yine de Gabriel Bagratyan yarın sabah Güney Kalesi'ni denetleme kararı aldı. Akşam saatlerinde yattığı yerde karşısında yükselen tepelerdeki ağaçlara dikmişti gözünü. Stepan bunların arasından kaybolup gitmiş ve buna kendisi engel olamamıştı. Hala komşuları yaklaşmıyordu. Bagratyan'ı gördüklerinde konuşmalarını kesip ayağa kalkıyor, önderlerini selamlıyorlardı. Hepsi bu. İçlerinden biri bile Stepan'a ilişkin tek söz etmemişti. Belki cesaretleri yoktu. Herkes tuhaf, üzgün, araştıran bakışlarla süzüyordu adamı. Sadece Nurhan Çavuş sanki söylemek istediği bir şey varmış da uygun anı bekliyormuş gibi sürekli arkasında dolanıyordu. Şimdi çoktan hak ettiği uykuya dalmıştı Çavuş. Çünkü en gençler bile yaşlı adama ve onun yorulmak bilmezliğine yetişemiyordu. Gabriel Bagratyan 24 saattir ne Juliet'i ne de İskuhi'yi görmüştü. Onun için bu daha iyiydi. Bütün bağları kopmuştu. Zaaf göstermemeliydi artık. Son çarpışma için sert ve serbest hissediyordu kendisini şu an. Dağın tepesinde Eylül akşamları artık epeyce serindi. Bazı yerlerde ara vermiş de olsa dönüp duran rüzgar dinmemişti henüz. Bilincine henüz Stepan'ın tüyler ürpertici biçimde 40 kez katledilmesi yerleşmemişken yaşadığı o güzel mehtaplı geceler nereye gitmişti? Gabriel hala karşısındaki siyah duvara bakıyor, zaman zaman ağaçların tepesinde rüzgarın uğultusunu hissediyordu. Düşmanlar ne kadar korkaktı. Böyle bir gecede engelle karşılaşmaksızın geçidin orada siper kazabilirlerdi. Aman canım, eğer topları varsa böyle numaralara hiç ihtiyaç duymayacaklardı. Bu durumda her şey çabucak son bulurdu. Ama belki de bu sonu beklememek, onlardan önce davranmak, bir kez daha plan yapmak gerekirdi. O, Gabriel Bagration bugüne kadar yenilmemelerini sağlayan kurtuluş planlarının mimarı değil miydi? Önce savunma planını, bütün sistemi kurmuştu. Sonra komitacılar, seyyar muhafız alayı, orman yangını. Önce davranmak, yeni bir fikir. Ama ne, ama nasıl? Beyni bomboştu. Gabriel Bagration ertesi gün planladığı gibi Güney Kalesi'ni denetliyordu. Ama daha önce obüslerin bırakıldığı yerde durdu. Top namluları biri kuzey tepesine, öteki ise Süveydiye'yi olmak üzere karşıt yönlere çevrilmişti. Gabriel Stepan'ın ölümünden önce elemanları haritasına göre saptamış bulunuyordu. Her şeye rağmen düşmanın saldırısına engel olmak ve durdurmak mümkündü. Cephane sandığında hala 4 şarapnelle 15 top mermisi vardı. Topların bakımı ve kullanımı için 8 kişi Nurhan Çavuş tarafından güç bela eğitilmişti. Bu adamlara Çavuş topçulukla ilgili en basit bilgileri vermişti. Nurhan Çavuş, Avakyan ve bazı kısım komutanları Gabriel'e teftiş gezisinde eşlik ediyorlardı. Güney Kalesi bölgesinde edindikleri ilk izlenimler hiç kuşku verici değildi. Sarkis Kilikyan serbest bırakıldıktan sonra duvar yıkıcı mekanizmasını daha da iyileştirmeye vermişti kendisini. Levhalar yelpaze biçiminde kenara kadar uzanan dümenlerle büyütülmüştü. Böylece gevşek duvarın daha geniş bir yüzeyine çarpacaklar. Ayrıca iki katına çıkarılmış bu levhalar bol demir donanımıyla ve güçlü mandallarla sağlamlaştırılmıştı. Israrlı görünüşe inanılabilirse bu mancınıklar ağır taş kütlelerini Selosya harabelerine kadar fırlatabilirdi. Bu tehlikeli oyuncaktan başka hiçbir şeyle ilgilenmeyen Kilikya'nın aletin üzerinde çalışırken gösterdiği ısrarlı gayrette çocuksu bir şeyler vardı. Rus'un gayreti posası çıkmış, tahrip edilmiş kişiliğiyle tam bir karşıtlık içindeydi. Gabriel ilk andan itibaren korkunç bir yaşamın kurbanı olmuş bu adamda yıkıntıya uğramış bir kaynağın varlığını hissetmişti. Kilikya'nın ilişkisi çözülemeyen gerginliklerle doluydu. İyi yetişmiş büyük kentlinin, bu kibar yurttaşın içinde bir şey, asker kaçağının özünde var olan radikal hiçlikten korkuyordu. Sadece bir kez çatışmışlar, bu mücadeleden de Kilikyan utanılacak bir yenilgiyle çıkmıştı. Fakat Galip Bagration ne o zaman kendini iyi hissetmişti, ne de bugün bile Kilikyan'la her karşılaştığında hissettiği güvensizliği yenebilmişti. Bu açıklanması pek mümkün olmayan bir zaafıydı Bagration'ın. Kilikya'nın onda yarattığı ama herhangi bir özellik ya da hizmette kazanılmamış saygıdan kurtulamıyordu bir türlü. Ne zaman karşılaşsalar birkaç dostça söz ederek ya da hal hatır sorarak ilişkiye geçme girişiminde bulunuyor ama her defasında alçak gönüllü girişim hiç hoş olmayan biçimde başarısızlığa uğruyordu. Gabriel Bagration'ın Musa Dağı'da nasıl konuşacağını bilmediği tek insan Kilikya'ndı. Ya fazla yukarıdan konuşuyor ya da fazla eşit davranıyordu. Rus ise her zaman Bagration'ı reddetmenin bir yolunu buluyordu. Örneğin şimdi başkomutan mekanizmaya yaptığı katkıları bir kez daha överken sırt üstü yatmaya devam etmişti. Bu sadece küstahlık değil, hemen cezalandırılması gereken disiplin ihlali anlamına geliyordu. Ama komutan bakışlarıyla öğretmen Oskanyan'ı arayarak yüzünü çevirmişti Kilikyan'dan. Öte yandan Bagration'ın geldiğini duyan Oskanyan istelik bir korkuya kapılarak ortadan kaybolmuştu. Bagrationlara karşı zehir saçtığı o iğrenç toplantıdan başkomutana ne Terhaykazu'nun ne Hekim Bedros'un ne de Şatakya'nın söz etmediğini bilemezdi elbette. Önderler konseyinden ihraç edildiğinden bu yana Oskanyan'ın aklının iyice karıştığı anlaşılmaktaydı. Büyük ihtimalle bir Oskanyan partisi kurmaya çalışıyordu. Güney Kalesi'nde kalmayan ama kendisini ziyarete gelmiş insanlara günlerden bu yana ağzı köpürerek bir şeyler anlatıyordu. Fikir dediği şey beyninde giderek daha netleşmişti. Ama bu fikir kendisinin değildi. Yıllar önce Usta Krikor felsefe konuşarak yaptıkları bir gezinti esnasında intihardan söz ederken parıltılı bir anlatımla yaşama göreviyle ölme hakkının tanınmamış ama isimleri kulağa hoş gelen yazarların yardımıyla birbiriyle kıyaslamıştı. Güney Kalesi mevziinde denetçiler kaba ihtimalkarlıklara rastlamamışlardı. İşler manga düzeni kurallarına göre düzenlenmiş, nöbetçiler yerlerine yerleşmişti. İleri karakollar ise taşlı bayırın kenarında başlıyordu. Silahların durumu da fevkaladeydi. Fakat görünürdeki düzene rağmen adamlar Nurhan Çavuş'un hoşnutsuzluğuna yol açan, biraz belirsiz, gevşek, kuşku yaratan tavırlar içerisindeydiler. 11 mangadan oluşan Güney Kalesi Birliği'nde asker kaçakları 85 kişiydi. Elbette bunların tümü güvenilmez tipler değildi. Tersine çoğu eziyet, falaka ve yol çalışmalarından kaçan masum askerlerdi. Suçun nedeni ne olursa olsun içinde yaşadıkları sefalet, ruhsal çöküntü, kötü örnek, hepsi kendilerine uygun en iyi davranış buymuş gibi Sarkis Kilikya'nın alaycı kayıtsızlığını benimsemişlerdi. Salına salına yürüyor, her şeyi alaya alarak avare avare dolaşıyor, küstahça sırt üstü yatıp maça beyi gibi kuruluyor, meydan okuyucu naralar atıp ıslık çalıyorlardı. Beklenen çarpışma dikkate alındığında böyle davranışlar umut verici değildi elbette. İnsan bunları bir birliğe dahi savaşçılar değil, hatta gerçek suçlar çetesi bile değil, ancak ıssız bir köşede bir araya toplanmış, sefil ve itaatsiz serseriler sanabilirdi. Ne var ki Bagration meseleyi fazlaca önemsemiyordu. Bu adamlardan çoğu savaşta denenmişti, önemli olan da buydu. Ama Güney Kalesi kesiminde seçme birliklere uygulanandan daha farklı bir çizgi uygulanması mutlaka gerekiyordu. Ancak asker kaçakları ateş yakarak fazla ileri gitmişlerdi. Güney Kalesi batıda Damlacık'ın denize eğim çizdiği noktada kanat emniyeti için yapılmış 3 sipere sahipti. Siperler ormanlarla kaplı taraçalar biçiminde Habaste'ye doğru inen dağın bitimindeki dik yamaca bütünüyle egemendi ve her türlü kuşatmayı olanaksız kılıyordu. Tam burada yine duvarlarla güçlendirilmiş siperlerin 50 metre aşağısında açık ileri arazide büyük eğlenceli bir ateş askerleri dostça davet edermişçesine yanmaktaydı. Oysa önderlik tarafından bizzat izin verilmediği koşullarda açıkta ateş yakmak kesinlikle yasaktı. Ama bununla da kalmamışlardı. Ateşin etrafında en aşağılık asker kaçaklarından başka kent çukurundan bu dünyaya geçmiş iki kadın da vardı. Kadınlar uzun bir sırığa geçirdikleri harikulade keçi etlerini ateşin üzerinde kızartıyorlardı. Nurhan ve diğerleri kudurmuş gibi saldırdılar topluluğa. Gabriel ise arkadan ağır adımlarla geliyordu. Çavuş asker kaçaklarından birini kirli gömleğinin yakasından tutup ayağa kaldırdı. Esmerimsi tenli uzun saçlı bu adamın küçük ve hareketli gözlerinin Ermeni gözleriyle en küçük bir benzerliği yoktu. Nurhan'ın kırlaşmış uzun başçavuş bıyığı öfkeden titriyordu. ''Seni bit yuvası, bu keçileri nereden buldunuz?'' Uzun saçlı adam kurtulmaya çalıştı. Çavuşu tanımamış gibi davranıyordu. ''Sana ne bundan? Sen de kimsin?'' ''Al işte, kim olduğumu öğren.'' Savurduğu yumruk herifi öyle şiddetle yıkmıştı ki neredeyse ateşin içine yuvarlanacaktı. İncinmiş gibi yaltaklanarak kalktı ayağa. ''Neden vuruyorsun? Ne yaptım ben sana? Keçileri dün gece Habesle'den aldık.'' Habaste'den öyle mi? Lağım çukuru. Kamptan aldınız korkak caniler. Aç insanların son yiyeceğini çaldınız. Şimdi mesele anlaşıldı. Uzun saçlı adamın bakışları biraz ötede durmuş, bu nahoş durumu halletmeyi as komutanlarına bırakan Gabriel'i arıyordu. Efendi diye yakındı tertemiz elebaşı. Biz insan değil miyiz? Ötekilerden daha mı az açlık çekiyoruz? Ve bir de bizden iş bekliyorsunuz. Gece gündüz çalışmak zorundayız. Herhangi bir kışladan daha kötü. Bagration yanıtlamadı. Ateşi söndürmeleri ve ete el koymaları için işaret verdi adamlarına. Nurhan çavuş ise kızarmış keçi butlarından birini sallayarak tehdit savurdu. ''Şimdikinden daha kötü açlık çekeceksiniz. Birbirinizi yiyin.'' Uzun saçlı kollarını göğsünde kavuşturarak alçak gönüllülükle yaklaşmıştı Bagration'a. ''Efendi bize cephane verin. Sadece birer şarjörümüz var. Bundan başka her şeyi elimizden aldınız.'' Cephanemiz olursa karnımızı doyurmak için ava çıkar, tavşan ya da tilki vurabiliriz. Kurşunumuzun bu kadar az olması hiç iyi değil. Osmanlılar gece gelebilir. Gabriel asker kaçağını öylece bırakarak arkasını döndü. Geri dönerlerken Arslan Nurhan hala yatışmamıştı. Güney Kalesi'ne çeki düzen vermeli. İçlerinden en berbat 20 kişiyi kovalamak iyi olur. Gabriel Bagration'ın düşünceleri çoktan bu nahoş olaydan daha önemli başka şeylere kaymıştı. Olanaksız diye yanıtladı dağınık bir halde. Ermeni vatandaşlarını ölüme süremeyiz. Ermeni vatandaşları mı? Nurhan çavuş alay edercesine kavis çizerek tükürdü yere. Gabriel'in gözünün önüne uzun saçlı adamın yüzü gelmişti. 5000 insan arasında ayak takımı da olur. Her yerde böyledir. Nurhan çavuş Gabriel'e kuşkuyla baktı. Bu tür suçlara göz yumak iyi değil. Bagration durdu. Çavuşun tüfeğini kapıp dipçiğini sertçe yere vurdu. ''Bizim verebileceğimiz sadece bir ceza var Nurhan Çavuş. İşte bu. Bunun dışında her şey gülünç olur.
Kilikyan'ı, zavallı Krikor'a komşu olduğu o barakayı hapsetmek gülünç değil miydi? Ateşin çevresindeki çeteyi cezalandırmak için hepsini kurşuna dizmemiz gerekir.
Bunu yapmalıydık, fakat şimdi yeni bir düzenleme yapmalıyız efendi.
Gabriel Bagration durdu. Yeni düzenleme yapacağım Nurhan Çavuş, yepyeni bir şey.
Daha fazla konuşmadı, zira bu yeni şey hakkında kafası hala net değildi.